Evet, yeni seneye ve Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Bugün okumak istiyorum Matta 5. bölümünden. Ve o da İsa Mesih iki tane büyük söz kullanıyor kendi öğrencilerinden için. Biz neymişik? Sanki bizim biraz gururumuza okşuyor. Yani bize yani sanki ellerinde tutuyor. Bu sözler nedir? Siz dünyanın tuzusunuz ve dünyanın ışığısınız. Ne demek istiyor ve hangi ortamda bunu söyledi? Yuhanna konuşuyor sonsuz yaşam için. Pavlus mektuplarında okuyoruz kurtuluş meselesi. Yani daha fazla o merkezdedir. Ama Matta, Markus ve Luka okuduğumuzda görüyoruz bir sentralı bir tema var. O da Allah'ın krallığı. Allah'ın krallığı. Allah yeryüzünde bir krallık kurmak istiyor. Ve işte bu krallık nasıl bir şeydir? O zamanki Yahudiler anlamazdı. Sanırlar Davud'un ve Süleyman'ın krallığı gibi bir şey. Romalıları yeneceğiz, onları denize atacağız ve o zaman Allah'ın krallığı gelecek. Ama İsa diyor ki, hayır benim bahsettiğim krallık çok farklı, çok farklı. Kişiler bunu kafalarında canlandıramadılar, anlamadılar. Ve onun için İsa uzun uzun konuşmalar yapıyor. Matta İncil'inde İsa 5 tane uzun konuşma yapıyor, vaaz yapıyor. Ve bunun birincisine diyoruz Balkan'daki vaaz, bölüm 5, 6 ve 7. Ve bu sanki yani Allah'ın krallığının anayasası, konstitüsyası, temel kuralları. Her bir devletin nasıl bir anayasası varsa, işte Matta 5, 6, 7 bu Allah krallığının sanki anayasası. İnsanlar nasıl oraya giriyor, bu krallığın içine nasıl giriyorlar ve birbirlerine nasıl anlaşıyorlar diye orada belli oluyor. Tamam mı? Ve İsa Mesih bu da en başta 8 kere diyor ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu. Ne mutlu sözleri diyor. Ne mutlu ruhta fukaralara, ağlayanlara, yavaş olanlara, doğruluğa acıkıp susayanlara, merhametli olanlara, temiz yürekli olanlara, barıştırıcılara ve eziyet görenlere. 8 kere ne mutlu diyor. Ve bunu en başta söylüyor sanki anlatıyor ki yani bu Allah'ın krallığına girmek için böyle bir kişi olacağım. Bunlar yani en temel şeyler. Bu karaktere sahip olmayan bir kişi Allah'ın krallığına giremez. Bu sanki en birinci adımlar. Ve en sonuncusu, 8.'si eziyet görün. Ve İsa bunu daha uzattırıyor. Ne mutlu size. Eğer benden için yani çok çeki çektirdiler mi size? Çok hani aşağıladılar mı? İftira attılar mı? Uğratıldılar mı? O zaman ne mutlu size. O günde hoplayın zıplayın sevinçten diyor. Çen olun. Ah nasıl bir şey. Ve böyle düşünürken insan diye bir o zaman madem o Allah'ın krallığında herkes beni dışlayacak. Herkes bana ters gidecek. Daha iyi hiç girmeyeyim. Bu da daha dışarıda daha rahatım. İnsanlara uygun olayım. Ve İsa bunu yani bütün halka söylemedi. Yanlış anlamayın. Bu Matta 5, 6, 7'de sayılan şeyler bütün halk için değil, bütün dünya için değil. Hayır. İsa Mesih bunu sadece kendi öğrencilerine söyledi. Allah hiçbir zaman bu sözler, bu kurallar hiçbir bütün insanlar için yani geçerli olsun diye istemedi. Çünkü bir ayrım yapıyor. İsa kalabalıkları görünce diyor ve Balkan'a çıktı. Ayrım istiyor yapsın. Aşağıda fenler, nasıl bir futbol kulübü tutuyoruz, öyle bir fen gibi bir kalabalık vardı. Yukarıda öğrenciler, özel bir grup. Bu öğrenciler demek değil apostollar, değil 12'ler, bu daha büyük bir grup belki 100, 200, belki 400 kişi. Ama aşağıda 10 bin kişi. Hristiyan ve öğrenci arasındaki fark bu. İsa hiçbir zaman Hristiyan sözünü kullanmadı, hiçbir zaman yani bir din yaratmak için gelmedi. Ama özel kişileri çağırmaya ve onlara ders vermeye geldi. Öğrenci. Sen öyle bir kişi oldun mu? Sen öyle bir öğrenci misin? Kendini nerede görüyorsun? Büyük kalabalığın için Hristiyan oldum mı? Yoksa öbür tarafta ben öğrenci oldum. Bir üniversiteye girmek için, kişi öğrenci olabilmek için değil mi? Belli bir yol var, belli bir program var. Belli adımlar atmalısın da okuyabilirsin. Aynı bunun gibi İsa Mesih 8 kere diyor ki ne mutlu. İşte bu üniversiteye yazılmak için, İsa Mesih'in öğrencisi olmak için sanki adımlardır. Tamam mı? Ve İsa şimdi biliyor öğrenci olmak ne kadar zor olabilir. Evet, dünyadan ayrısın, farklısın. Ve farklı olmak bizi çok zor geliyor. İstiyoruz herkes gibi olalım. Ve İsa bunu bildiği için ve özellikle bakalım yani bu 12 apostolların hemen hemen hepsi Yuhanna'dan başka öldürüldüler. Değil, eceliyle ölsünler, öldürüldüler. Ve İsa bunu bildiği için şimdi iki tane söz kullanıyor. Ve bizi bu sözlerle kuraj vermek istiyor. Yani bu yolda sadece çekiler yok. Bu yolda sizin öneminiz çok büyüktür. Bizim ne kadar önemli olduğumuzu söylüyor İsa Mesih. Onun için şimdi bu sözleri gözden geçirelim. Mata 5, 13'ten 16'ya kadar. Dünyanın tuzu sizsiniz. Ama tuz kendi tadını kaybetti mi? Neyle onu tuzlayacağım? O artık bir işe yaramıyor. Sadece dışarı atılmaya yarıyor. Öyle ki insanların ayaklarının altında çiğnensin. Ve sonra diyor, dünyanın aydınlığı sizsiniz. Tepe üzerine kurulan kasaba saklı kalamaz. Kimse de bir lamba yakıp onu bir teknenin altına koymaz. Hayır, onu bir mumluğun içine koyar, öyle ki evdekilerin hepsine aydınlık versin. Aynı onun gibi, sizin de aydınlığınız insanların önünde parlasın. Öyle ki sizin iyi işlerinizi görüp gökteki babanızı şanlasınlar. İşte İsa Mesih bu iki söz kullanıyor, tuz ve ışık. Ama büyük bir şey, öyle değil mi? İsa Mesih sanki kendi öğrencilerine çok büyük bir kuraj vermek istiyor. Sen önemlisin, tuzsun, ışıksın. En başta bakalım ne kadar büyük bir kontrast var burada, tuz ve ışık. Nereden geldiklerine baktığımız zaman büyük bir kontrast ortaya çıkıyor. Tuz nereden geliyor, aydınlık nereden geliyor? Bakalım. Tuzu yani üretmek için iki yol var biliyorsunuz. Birincisi denizden tuz kazanabiliriz. Nasıl? Hani bir göl oluşturuyor böyle kapalı ve güneş altında su buğulanıyor ve geri kalan en dipte en aşağıda tuz kalıyor. Öyle değil mi? Demek en aşağı tabaka, en düşük yerde tuz var. İkinci bir yol ve daha yaygın yani toprağın altından, minalardan yani ocaklardan sanki tuz çıkarıyor. Nasıl kömür ve demir nasıl çıkarıyor? Tuz da öyle çıkarılıyor değil mi? Balkanın içinden böyle damarlar var ve o tuzu oradan çıkarıyorlar ve bundan sonra erittirip böyle toz haline geliyor. Ve gene en aşağıda, toprağın altından. Demek tuz gösteriyor imanlının ne kadar aşağı olduğunu, ne kadar alçalmış olduğunu, ne kadar düşük bir durumda olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda önemlidir değil mi? Tuzsuz olmuyor. Tuzun önemi var ama hiçbir değeri yok diyebiliriz. Yani tuz kendiliğinden altın gibi değil, pahalı değil ama önemlidir. Öbür tarafa bakarsayız aydınlık, ışık nereden geliyor? Işık nereden geliyor? Bütün ışık güneşten geliyor. Değil mi? Güneş olmazsa aydınlık yok. Ama mum yakıyoruz, benzin yakıyoruz, petrol yakıyoruz, bilmem ne, gaz. Bunlar da ışıktan geliyor. Çünkü bunlar işte mum olsun yani bitkilerden, yapraklardan güneş enerjisini alıyor ve oradan bize aydınlık veriyor. Demek bu en yukarıdan geliyor. Değil mi? Tuz aşağı gösteriyor. Aydınlık, ışık gene yüksek bir yer gösteriyor. Evet, aynı onun gibi de imanlının aynı zamanda aşağıdan bir de yukarıdan gelen tarafları var. Hem bu dünyada aşağıda yaşıyoruz, hem de bu dünyadan değiliz. Yukarıda, Allah'ın yanında yaşıyoruz. Aynı zamanda, edno vremeno. Biz hem yani bedenlerimiz burada ama kafamız gökte. İşte öyle bir hayatta yaşıyoruz. Onun için İsa diyor ki, tutsunuz ve ışıksınız. Evet, Yuhanna 1, 12, 13 şöyle yazıyor. Ama kaç kişi onu, yani İsa'yı kabul ettiyse, hani kim onun adına iman ediyor? Onların hepsine hak verdi, Allah evlatları olsunlar. Öyle kişiler ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de bir erkeğin isteğinden doğmadılar. Onlar Allah'tan doğdular. Işık bizi bunu gösteriyor. Her bir imanlı Allah'tan doğmuş olarak. Bir anadan, babadan doğuyoruz aşağıdan, bir de Allah'tan doğuyoruz ikinci defa. Bir tarafta herkesten üstünüz, öbür tarafta herkesten aşağıyız. Hem serbestiz, kimsenin kölesi değiliz ama aynı zamanda herkesin kölesi oluyoruz. Herkesin hizmetçisiyiz. İşte burada iki tane çok büyük söz söyleniyor öğrencilerine. Ama aynı zamanda bu iki söz büyük bir sorumluluk getiriyor. İsa sadece demiyor, siz çok iyisiniz. Siz dünyanın en iyi insanlarısınız. Kur'an'da öyle yazıyor. Muhammed bunu söylemiş, Allah söylemiş Müslümanlara. Siz bütün insanların en güzellerisiniz, en iyisiniz. İsa öyle konuşmuyor. Evet diyor ki, dünyanın tuzu sizsiniz, dünyanın ışığı sizsiniz. Ama bu aynı zamanda bir sorumluluk getiriyor. Tuz lazım tadını kaybetmesin. Işık lazım saklanmasın. Bu ikisi birlikte gidiyor. Ve şimdi daha detaylı bakmak istiyoruz. Ne istediğini söylesin İsa Mesih. Dünyanın tuzu sizsiniz. Tuzun özellikleri nedir ki İsa bizi tuza benzetiyor? Tamam, söylemek kolay. Tuz ama ne demek bu? Tuzun ne özellikleri var? Birincisi ve tabii ki hemen aklımıza gelen tuz tat veriyor. Elbette. Bir yerde Mesih'in öğrencileri var mı? Orada tat var. Orada anlam var. Hayatın anlamı var. Öğrenciler yok mu? İsa Mesihçiler yok mu orada? O zaman hayat anlamsız. Hayat anlamsız. Bu çok büyük bir laf. Nasıl diyebilir İsa Mesih? Sizin olduğunuz yerde anlam var. Nerede yoksunuz? Anlam yok. Hayatın anlamı oradadır. Siz neredesiniz? Yani eksiklik var. İnsan yapıyor, ediyor, para biriktiriyor, evler yapıyor, düğünlerde, kutlamalarda hayatın tadını çıkarıyor. Nasıl o zaman biz diyoruz, siz boşuna yaşıyorsunuz. Olur mu böyle şey? Eksik tarafı nedir? Eksik tarafı şu ki, sonsuzluk. Sonsuzluk, Allah bizi yarattı sonsuzluk için. Ama ancak Mesihçiler bu sonsuzluğun ne olduğunu anlıyorlar. Ancak onlarda bir garanti var, bir duygu var. Ben sonsuz yaşamı elde ettim. Bana verildi bu. Başkaları da hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde bu güven bulamazsın. Ve insan bunu bilmedi mi, hani bütün hayatının içinde ne yaparsa boştur. Dünyanın tuzu sizsiniz derken bunu göstermek istiyor. Siz insanlara gösterebilirsiniz sonsuz yaşam nedir. Siz insanlara onların hayatlarının bir anlamını verebilirsiniz. Sadece siz kazandırıyorsunuz insanlara bir hayatın anlamı. Ancak öğrenciler İsa'nın öğretişini yayabilirler. İsa Mesih direkt o hiç kimseyi kurtaramaz. Sadece öğrencileri kullanarak. Evet, bu öğretiş, İsa'nın öğretişi insanlara sonsuz yaşam ve bir anlam veriyor. Tuz gibi bir tat veriyor. Onsuz hayat boştur, tatsızdır. Mesela böyle doktor sana bir diyete versin. Hani birkaç ay hiç tuz yemeyeceksin. Sen ye istediğini ama tuzsuz. Makaron tuzsuz, et tuzsuz, patates tuzsuz, pizza tuzsuz. Olur mu böyle bir şey? Sen yine besleniyorsun ama tadı yok diyeceksin. Sanki yememiş gibi oluyor. Öyle değil mi? Aynı bunun gibi insanlar eğer İsa Mesih yoksa onların anlamı yok hayatlarında. Evet, okuyoruz 1. Petrus mektubundan. Şöyle diyor. Çünkü biliyorsunuz dedelerinizden kalma boş hayatınızdan kurtuldunuz. Ama değil gümüş ve altın gibi çürüyen şeylerle, hayır Mesih'in kıymetli kanıyla kurtuldunuz. Onun kanı kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanı gibidir. 1. Petrus 1, 18-19. Dikkatlice dinlediniz mi? Kurtulduk ama neden kurtulduk? Bu da konuşmuyor günahtan kurtulduk, onu yazmıyor. Neden kurtulduk bir daha okuyayım. Dedelerinizden kalma boş hayatınızdan kurtuldunuz. İsa Mesih bizi sadece kurtarmıyor günahlarımızdan, transfer ediyor cennete. Öyle bir şey yok. Demek İsa bizi sadece günahlardan kurtarmadı ama boş adetlerden de. Dedelerinizden kalma boş yaşamdan. Bu özellikle mahalle için konuşuyor. Mahalledeki hayat kalıp gibi. Beşikten mezara kadar bir kalıp var ve o kalıptan kıra çıkamazsın. Az bir şey fark yaptın mı, 7 minitten dışarı çıktın. Büyük laflar işitiyorsun değil mi? Bir bebek nasıl alınıyor hastaneden? Herkesin kafasında hemen otomatik çarklar giriyor. Lazım böyle böyle bebeği alasın hastaneden. Bir insan nasıl gömülüyor? Her şey belli. Ondan 2 milimetre uzaklaştın mı, mağara kalkıp konuyor. Hani sana mağara buluyorlar. Neden? Dedelerinizden kalma boş hayatınızdan diyor. Kurtuldunuz. Artık Mesihçi öyle düşünmüyor. Kalıp nedir? Mahalle benden ne bekliyor? Ama ne yapıyor? İsa ne istiyor? Rab bu durumda benden için ne bekliyor? Her adım bunu soruyoruz. Evet, onun için biz dünyaya tat veriyoruz. Birincisi bu. İkincisi, tuzun başka bir fonksiyonu var. Tuzun başka bir işi var. Nasıl? Tuz koruyor. Al büyük bir bidonu, 10 kafalı ana koy içine, suyla doldur. Ve kapat onu ve bir hafta bekle. Ne oluyor? Açtığın zaman leş kokuyor. Duramazsın kokudan. Ama bir iki kere tuz at. O zaman ne oluyor? Çok lezzetli bir lahana çıkıyor. Ortaya onu da sarma yapıyorsun. Fark nedir? Tuz değil mi? Tuz bu farkı yarattı. Tuz ya işte yani bozulmasına engel oldu. Tuz koruyor değil mi? Ve aynı bunun gibi İsa diyor ki siz dünyanın tuzusunuz. Siz dünyanın bozulmasına engelsiniz. Ah nasıl bir şey bu? Demek Mesihçilerin yeryüzünde var olması sanki dünyanın bozulmasına engel oluyor. Nasıl bir şey bu? Düşünelim artık. Yaratılış 18'de İbrahim'e 3 melek geliyor. Ve ikisi yollarına devam ediyorlar. Birisi onun yanında kalıyor. Nereye gittiler hatırlıyor musunuz? Sodom kasabasına. Ve o Sodom kasabasında kim var idi? Lut. Yani İbrahim'in yeğeni, İbrahim'in kardeş kızı. Ve Lut orada yaşarken iki melek ona gidiyor ve bir haber veriyorlar. Hemen kalk bu kasabadan çık. Çünkü Allah bu kasabayı yok edecek. Gökten ateş ve kükürt yağdıracak. Ama önce Lut'u çıkaralım oradan. Ve geri kalan melek İbrahim'le konuşuyor. Bu melek aslında Allah'ın kendisi temsil ediyor. Ve İbrahim iyi bir pazarcı gibi, hani iyi bir tüccar gibi başlıyor pazarlık yapmaya. Bak şimdi diyor, sen dünyanın en büyük hakimisin, yani sıdyasısın. Bir hakim lazım yani doğru yargı vermeli. Nasıl olabilir mi sen yani suçlunun yanında suçsuz kişileri de yakasan? Ve o zaman melek cevap veriyor ki, tamam razıyım. Bu kasabada eli doğru kişi varsa vazgeçeceğim. Bütün kasabayı öyle bırakacağım. Bakın. Ne demek bu? Ne demek bu? Yani bu eli doğru kişinin Allah'ın yargısını erteliyor. Sanki. Allah'ın yani yok etmesini yok ediyor. Yaratılış 18-26. Rab eğer Sodom'da eli doğru kişi bulursam onların hatırına bütün kenti bağışlayacağım. Ve aynı bunun gibi bugün biz bu eli kişinin fonksiyonunu görüyoruz. Yani onun işini bitiriyoruz. Mesihçiler var mı bir devlette? Var mı bir grup insanlar da? O zaman Rab diyor sanki onların hatırına korumuş oluyor. Vazgeçiyor öfkesinden. Erteliyor öfkesini, yargısını. Evet. Allah dünyayı bugüne kadar yok etmedi seçilmiş kişilerin yüzünden. Aynısını okuyoruz yeni antlaşmada. Matta 24. O da biliyorsunuz Matta 24 konuşuyor. Yeruşalim'in sonu ve dünyanın sonu için. İki tema. Ama bu ayet konuşuyor Yeruşalim'in sonundan için. Böyle ki çok büyük bir sıkıntı zamanı olacak. İsa'dan 40 sene sonra, 70 senesinde bu gerçekleşti. Romalılar gelip hani bütün kasabayı kuşattılar ve o da yakın 1 milyon kişi öldü. 1 milyon ölü oldu. Evet ve İsa bunu daha 40 sene önce peygamberlik yaptı ve diyor ki çünkü o vakit öyle büyük bir çekiç olacak ki dünyanın kuruluşundan bu yana hiç olmamış. Bir daha da olmayacak. O günler kısaltırılmaydı. Hiçbir can kurtulmayacaktı. Ama seçili olanlardan için o günler kısaltırılacak. Seçili olanlar için. Kim onlar? Kim onlar? Bu konuşuyor Yeruşalim'in yıkılışından. Ve Rab bütün İsrail halkının üzerine korkunç felaket getirecek diyor. Ve bütün halk yok olacaktı. Ama Yahudilerin hor gördükleri bu Mesihçiler var ya. İsa diyor ki bunlar sizin yüzünüzden hani hepten bitirmeyecek. Bırakacağım birkaç kişi hayatta. Ve bunun için görüyoruz bu Mesihçiler 70 senesinde tuz vazifesini yaptılar. Bu ikinci bir şey. Dünyanın tuzu sizsiniz. Ve sonra diğer başka bir tarafı da var. O biraz zor anlaşılıyor. Tuz aynı zamanda eski antlaşmada kullanılırdı temiz kılmak için. Bir kurbanı temiz kılmak için. Musa'nın kanununa göre bütün kurbanlar tuzla temizlenip geçerli kılınırdı. Tuzsuz bir kurban temiz değildi yani. Bütün sunulara tuz katacaksınız. Leviler 2 ayet 13. Demek ki dünyanın tuzu sizsiniz derken İsa Mesih, ancak öğrenciler Allah'a hizmet edebilirler. Burada bir kahinlik vazifesini gösteriyor. Her bir Mesihçi hani tuz derken sanki kurban sunuyor. Onu gösteriyor. Kahinlik görevini yapıyoruz biz. Ve onu gerçekten buna göre. Eskiden özel bir sınıf insanlar vardı. Vardı Leviler, İsrail'lerin belki 8%'i, %8'i ve onların içinde daha da küçük bir grup Harun'un soyundan gelen ancak onlar kahindir. Ancak onların hakkı vardı. Kurban sunsun. Tamam mı? Bugün bu değişti. Yeni antlaşmada bu iki sınıf imanlı görmüyoruz. Maalesef bazı kiliselerde birçok kişi istiyor bunu yeniden yaratsınlar. Varmış normal imanlılar, var bir el koyulmuş imanlılar. Evet, gerçekten bu çok büyük bir tema. Bu yeni antlaşmanın öğretişini anlamıyorlar. 1. Petrus 2.5 açık açık bunu söylüyor. Allah ruhça bir ev kaldırıyor, ruhça bir tapınak yapıyor. Siz de o evin içinde diri taşlar olun. Artık diri tuğlalardan, insanlardan oluşan bir bina. Öyle ki bir kutsal görevliler grubu olasanız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Petrus bu mektubu pastolara mı yazıyor yoksa bütün imanlılara? Elbette bütün imanlılara yazıyor. Bu özel kişiler değil. Her bir imanlı bu görevliler grubunun, kahinlik, seçtenlik diyoruz Bulgarca, grubun içinde bir yer alıyor. Her bir imanlı bir kahindir. Her bir imanlı seçtenliktir. Ve bu vazifeyi yapıyor Tuzlan. İsa Mesih derken dünyanın tuzu sizsiniz, bir de o söz konusu oluyor değil mi? Dünyanın tuzu sizsiniz, siz dünya için kahinlik yapacaksınız. Kahinlik yapacaksınız. Siz dünya için kurbanlar getiresiniz. Ve böylelikle siz dünyanın günahlarını affettiriyorsunuz. Çok derin bir konu ve bu zamanımız yetmiyor buna girmeye. Ama dünyanın tuzu sizsiniz, bir de onu konuşuyor. Güzel. Şimdi anladık ne kadar büyük bir hak, ne kadar büyük bir privilege diyoruz değil mi? Hani dünyanın tuzu sizsiniz. Aslında kendimizden kıymetli değiliz. Bir kilo tuz kaç para? Bakkalda en ucuz mal değil mi? Tuzdur. Ama gene onsuz bir şey yapamazsın. Hiçbir yemek olmuyor. Biz aynı biçimde kendimizden değerli değiliz. İçimizde yok kıymetli bir şey. Ama gene de biz olmadan dünya yaşayamaz. Ama sonra İsa'nın sözü devam ediyor. Ama diyor. Ama tuz tadını kaybederse neyle gene tuzlansın? Tuz tadını kaybederse. Bu izopçu mümkün mü böyle bir şey? Var mı gördüğünüz tuz tadını kaybetsin? Var mı öyle bir şey? Hani poprafka dersin, baharatlar, onlar zamana geçiyor. Atıyorsun. Etkisi yok. Ama tuz olabilir mi? Tadını, gücünü kaybedebilir mi? Bugün sanki bu biraz zor. Hiç tatsız tuz denediniz mi? 5 sene sakla, 10 sene sakla, gene tuz tuzdur değil mi? Sanıyorum bugünkü tuz öyle değil. Ama İsa'nın zamanındaki tuz biraz farklıydı. O yüzden bunu iyice anlamak lazım. Evet. Tuz kayanın içinde damarda bulunuyordu. Böyle damarlar vardı kayanın içinde. Ve eğer damarın içinden çıkarırsanız tuzun tadı güzel, bozulmaz. Ama üst taraftan nerede açık kalırsa, nerede yağmur, rüzgar falan eserse bu üst tarafların o da hiçbir tat kalmamıştır. Gerçekten öyle bir durum var idi. Orada tuz yavaş yavaş tadını kaybediyor. Durmadan yağmur görüyor ve bu yağmurun altında tatsız kalıyor. Evet. O çeşit tuzla ne yapabilirsin? Yani öyle bir tuzun, İsa diyor ki tek bir işi var. Tek bir işe yarıyor. Dışarı atmak. İnsanların ayaklarının altında çiğnenmek. Gene bir iş bitiriyor. Kışın atıyorsun değil mi tuzu? O da bir iş bitiriyor. Ve ne oluyor? Buzları eritiyor değil mi? İnsan kaymıyor. Gene bir iş bitiriyor çok şükür diyeceksin. Ama fark var değil mi? Çok büyük fark var. Tabii İsa burada en başta gene aynı temaya dönüyor. Gene 70 senesinde Yeruşalim'in sonunu kastediyor. Nasıl diyeceksiniz? Bu konuşmuyor sadece senin için. Bugün 2000 sene sonra yaşayan bir imanlı olarak. Ama bu konuşuyor o zamanki İsraillere, Yahudilere. Bak diyor. Aslında dünyanın tuzu lazım İsrail halkı olsun. Allah bizi çağırdı. Biz dünyaya tat verelim. İbrahim'den, Musa'dan, tamam peygamberlerin zamanında her zaman bizi çağırıyor. Dünya için, öbür halklar için bir iş bitirelim. Tamam mı? Ama öbür halklara iyi tat vereceğini de ne yaptılar? İsrail halkı gururlandılar. Şimdi kendi işlerini görsünler. Tek Tanrı'ya, Yahve'ye yaysınlar ama gururlandılar kendi üstün durumuyla. Kendini daha büyük sandılar. Ve İsa burada diyor ki, fırsat varken asıl görevinizi dönün. Akla getirin. Yoksa bir gün gelecek, Rab sizi sokağa atacak ve insanlar, Romalılar daha doğrusu, sizi ayaklarının altında çiğneyecekler, yok olacağız. Evet, bu gerçekten oldu. 70 senesinde, İsa'dan 40 sene sonra bu söz gerçekleşti. Bu tuz sokağa atıldı Romalılar onları yok ettiler, çiğnediler. Ama tabii ki aynı prensip bizim için de geçerli. Sadece 2000 sene önceki Yahudilere bakmayalım. Bir kilise, imanlılar etrafta hiç iyi bir şey vermediler mi? Rab izin verecek, onlar atılsın. İsa diyor, ben senin mumluğunu kaldıracağım. İlk sevgini bıraktım ve mumluğunu kaldıracağım, aynı. Belki bu hemen cehennem ateşi aklımıza gelmesin. Yani sokağa atılan tuzun bir faydası olduğu gördük. Buzlar erittiriyor, insanların kaymasını önlüyor. Ama diyelim şimdi iki tuz kristali konuşabilirseler birbirlerine nasıl olacak? De burada bir tane tuz kristali var, yemek için atılıyor. Bu da bir tuz kristali var, yani sokağa atılıyor. Biri öbürüne diyor ki, aga sen ne yapıyorsun bütün gün? Aa, ben Bulgaristan'ın en hızlı aşçının mutfağında duruyorum. O da beni en sonda yemeğe koyuyor. Bütün yemeğin tadını ben getiriyorum. Bensiz bir şey olmuyor. Tamam, o da soruyor. Ya sen ne yapıyorsun bütün gün? Aa be, bırak be. Atlar beni sokağa, gelen geçen beni eziyor. Hayat mı bu? Yani görüyorsunuz değil mi? İki imanlı ama biri tuzun tadını kaybetmiş. Ve gerçekten insanlar eziyor onu. Herkesten daha aşağı oluyor ve kendi hayatından mutlu değil, imanla yaşamından mutlu değil. Efekti yok, böyle etkili bir hayatı yok, etkilemiyor iyi bir şey için. Ama işte öbür tarafta, sen izin ver, Rab seni bir tuz gibi kullansın, yani imansızlara tat veresin. Zaten bütün bu iki benzetme, aydınlık ve tuz bunu konuşuyor. Rab bizi çağırmadı, Rab bizi kurtarmadı kendimiz için. Rab bizi kurtardı başkaları için. Başkalarına fayda olan, bereket olan. Tamam mı? Herkes bizim sayemizden hayatları daha iyi olsun. Ve Mesihçiler bunu yaptı. Gerçek Mesihçiler bunu İsa Mesih'in zamanından bugüne kadar yapıyorlar. Var çok kişi hastane kurdular. Bugün biz bu hastane devlet hastanesi diyebiliyoruz ama bunu başlatan en fazla Mesihçileriydi. Kimsenin umurunda değil. Gebersin o da sokakta ama... İsa'meriler gibi hastalarla ilgilenmeye, hastalarla uğraşmaya. Mesihçiler başlıyor eğitim vermeye. Okullar başlatıp bütün halka okuma yazmaya alışkanlığı Mesihçiler başlattı. Ve birçok konuda İsa Mesih'in hayatını biz yeryüzünde canlandırıyoruz. Öğretişini canlandırıyoruz. Ki öğretikten bizim işlerimizden İsa Mesih'in öğretişini görsünler. Bu tuz tarafı. Şimdi ikinci tarafa bakıyoruz. Aydınlık. Siz dünyanın aydınlığısınız, ışığısınız. Tamam mı? Bu ne istiyor söylesin? Nasıl biz aydınlık oluyoruz, ışık oluyoruz? En başta gene tabii ki Yahudiler aslında dünyanın aydınlığı olacaktı. Ve İsa diyor ki, bakın şimdi siz bana geldiniz, bana öğrenci oldunuz. Asıl Yahudi sizsiniz. Öbürleri değil. Sadece ben, yani gerçek Allah halkını oluşturuyorum. Yahudiler dünyanın aydınlığı olacak. Bunu azıcık okuyoruz Romalılar mektubunda. Bölüm 2'de. Pavlus orada sanki görünmeyen bir Yahudi ile tartışıyor. Ve o zamanki düşünce tarzı, hani Yahudilerin düşünce tarzını sanki dile getiriyor. Ne diyor? Bakın. Ama sen madem Yahudi adını taşıyorsun, demek böyle görürler kendilerini Yahudiler. Ve madem kendini güveniyorsun körlere yol göstermeye, madem kendine güveniyorsun karanlıkta olanlara aydınlık olmaya, anlayışsız kişilerin terbiyecisi olmaya, olgunlaşmamış kişilerin muallimi olmaya ve sayıyor. Bak, demek o zamanki Yahudiler öyle derler. Biz dünyanın ışığıyız. Biz gerçek Allah'ı tanıyoruz. Onlar sadece putların peşine gidiyorlar. Biz sadece Allah'a yakınız. Onlar Allahsız. Onlar karanlıkta. Evet doğru ama İsa diyor siz dünyanın ışığısınız. Bir Yahudi halkı, yeni Yahudi halkı, benim öğrencilerim diyor. Dünyanın ışığısınız. Aslında Rab Yahudi halkını çağırdı bütün milletlerin aydınlığı olsunlar diye. Ama işte ancak İsa'nın öğrencileri onu gerçek anlamda yapıyor. İkincisi, İsa'nın Yahudi halkı, Mesih dünyanın aydınlığı olacağıydı. Yani bunu daha İsa dünyaya gelmezden önce peygamberler kitaplarında bunu görüyoruz. Mesih için peygamberlik yaparken, Yeşaya bunu apaçık söylüyor. Mesela Yeşaya 49 ayet 6. O da konuşuyor bu gelecek Mesih için. Kulum olman yeterli değil. seni uluslara ışık yapacağım. Öyle ki kurtarışın yeryüzünün dört bucağına ulaşsın. Bu gelecek Mesih diyor, kurtuluşunun ışığı olacak. Bütün dünyanın, bütün uluslara, bütün halklara ışık getirecek. Bu ayet gelecek Mesih için konuşuyor. Ve sonra İsa bunu kendisi söyledi. Yuhanna 8:12 İsa onlara dedi ki, dünyanın aydınlığı benim diyor. Dünyanın ışığı benim. Hangisi şimdi? Ben dünyanın aydınlığıyım 8:12 Yuhanna'da. Hem bunu diyor ve burada diyor ki dünyanın aydınlığı sizsiniz. Hangisi doğru şimdi? İsa mı biz? Hangisi aydınlık? Bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Ve bu da anlaşılıyor ki içimizden aydınlık gelmiyor. Kendiliğimizden insanlara bir ışık veremiyoruz. Benim hayatımda yok o güç başkalarına aydınlık olayım. Başkalarına yol göstereyim. Kendi kafana kalırsan, kendi aklına kalırsan sen hiçbir şey aydınlık yapamazsın. Neyse, sen mi akıl vereceksin insanlara? Çok mu güveniyorsun kendine? Hayır. Ama Mesihçi aydınlığı İsa'dan alıyor. İsa'dan alıp dünyaya veriyor. Bizim içimizde ışık hepsi İsa'dan gelme. Evet, demek ki bizim işimiz neye benziyor? Bir aynaya benziyor. Bir aynanın içinde hiçbir ışık yok değil mi? Dışarıdan geliyor ama başka yere veriyor. Hani burada sanki bir lamba var, hızlı bir lamba var. O da karanlık bir oda var. Ben ortadayım, bir ayna vazifesini yaptığım zaman nasıl bunu yapmalıyım? Bu ayna nasıl lazım olsun? Birincisi bu ayna lazım doğru pozisyonda olsun değil mi? Yani böyle eğri durdu mu biraz ışık yok, görmüyor. Bu ayna nereye bakmalı? Nereye baksın? Hem ışığa hem de istendiği yere. Tam böyle 45 derecede dursun. Hani oradan alıp doğru yere versin diye. Ve aynı bunun gibi bir mesihçi lazım aynı işi yapsın. Lazım hem İsa'ya baksın hem de hizmet ettiğimiz insanlara baksın. İkisi lazım olsun. Yeterli değil sen İsa'dan ışık alıyorsun. Çok güzel ama bu metotla sadece İsa Mesih'in sözlerini yerine getiremezsin. Hani dünyanın ışığı değilsin böyle. Aynı zamanda sen dönüp imansızlara döneceksin. Karanlıkta olanlara. Demek ikisiyle bağlantımız hızlı lazım olsun. İkinci bir şey, bu ayna tam pozisyonda durursa bile fayda yok eğer üzerinde lekeler varsa. Eğer üzerinde karanlık bulut falan varsa fayda yok değil mi? Lazım temiz olsun. Hayatımız temiz değilse, eğer günah varsa İsa'nın aydınlığı bize geçmiyor. Biz de aynı biçimde başkalarına aydınlık veremiyoruz. Demek bu iki şey önemli. Dünyanın ışığı olmak için sen doğru pozisyondasın. Hem İsa'ya hem imansızlara ve aynı zamanda hayatında temizlik var. Evet ve bu işin önemini göstermek için İsa iki söz kullanıyor. Aydınlık olmak için iki şey gerek. Hem diyor sanki bu iş kendiliğinden oluyor. Hem de diyor ki sanki bu işe karar veriyorsun. İkisi doğru. Diyor ki tepenin üzerinde kurulmuş kasaba saklı kalamaz. Tabi bizim kasabamız hemen aklımıza geliyor. Plodio'da 7 tane tepe vardı. Bir tanesini yok ettiler. 6 tane kaldı. İşte ama bu tepeler her bir taraftan gözüküyor değil mi? Daha yaklaştığın zaman 10 kilometre uzaktan. Aha işte Plodio orası. Niçin? Tepeler. Değil mi? Bizim eski kasaba Staryagrad dediğimiz işte o tepe üzerine kurulmuş bir kasabaydı. Her taraftan gözükürdü. Ve İsa diyor ki siz öyle bir kasabaya benziyorsunuz. Mesihçi sanki ortadadır. Herkes onun hayatını görüyor. Herkes izliyor seni. Saklı bir şey yapamazsın. Kasaba saklanamaz diyor. Ne kadar da dene özellikle mahallede her şey meydana çıkıyor. Her yaptığın günah, her söylediğin söz her şey meydana çıkıyor. Saklı diye bir şey yok. Çünkü herkesin bir haberi oluyor buna. Ve İsa diyor ki bundan kaçamayız. Bu kafanda belli olsun. Mesihçi olarak saklı iş yapamazsın. Er geç meydana çıkacak. Her şey. Bu bir. Demek bir tarafta biz dünyanın ışığıyız hiç anlamadan. Hiç uğraşmadan, hiç karar vermeden biz öyleyiz. Tabiat olarak Rab bizi öyle kullanıyor. Ama sonra ikinci bir söz daha kullanıyor. Ve bunu sanki kadınlara söylüyor. Tamam mı? Evde lamba yakmak meselesi. Bir lamba yaktığın zaman, bir fener yaktığın zaman bunu koymuyorsun bir masanın altında, bir teknenin altında. Nereye koyuyorsun? Yüksek bir yere. Demek Kadın düşünüyor. Bu lambayı nereye koy? Bu mumu nereye koyayım şimdi? Seçiyor bir burası güzel. Ve en yüksek yere, en uygun yere koyuyor. Demek Mesihçi aynı anda düşünmeli, karar vermeli. Nasıl benim ışığım bu insanlara ulaşacak? Nasıl bu karanlıkta olanlara ışık olacağım? Hem otomatik oluyor hem de planlı oluyor. Evet, bu belki mahallede kolay oluyor. Ama büyük kasabalarda hayat gittikçe daha böyle individüel oluyor, anonim oluyor. Herkes kendi kulübesinde, herkes kendi apartmanında, sağındaki, solundaki tanımıyorsun. Ve özellikle o durumda yaşayanlar daha fazla karar vermeli, daha fazla bir plan yapmalı. Nasıl bu karanlıkta olanlara ışık olacağız diye. Peki bu ışık nedir? Ve İsa onu da anlatıyor. Nasıl biz insanlara aydınlık oluyoruz? Dünyanın aydınlığı sizsiniz, nasıl? Öyle ki diyor, insanlar sizin iyi işlerinizi görsünler de gökteki babanızı şanlasınlar. Bakın ne diyor. Demiyor sizin güzel laflarınızı işitsinler. Demiyor sizin tavsiye ettiğiniz videolara baksınlar, programlara baksınlar. Hayır, sizin iyi işlerinizi görsünler. Bu işte aydınlık. İyi işler. Ve biz protestan olarak bunu çok sevmiyoruz. Biz imanla kurtuluyoruz, hamdolsun çok şükür. İyi, doğru. Ama imanla kurtulduktan sonra ne oluyor senin hayatında? Ve o da İncil doludur. Her bir mektupta kesin sözler var. İmana geldikten sonra senin işin iyi işler yapmaktır. Senin hayatın iyi işlerle dolu olsun. Birkaç tane gözden geçireceğiz. 1. Timoteus 6:17-18. Bu hayatta zengin olanlara şöyle akıl ver. Evet, ben çok şükür ben zengin değilim. Bu hayat benim için konuşmuyor. Hayır. Çok zenginleştik. Ben hatırlıyorum 25 sene önceki hayat, şimdiki hayat diyebilirim ki bayağı zenginleştik. Onun için bu söz bize de geçerli. Bu hayatta zengin olanlara şöyle akıl ver. Yüksek gönüllü olmasınlar. Ne de zenginliğe güvenmesinler. Ona güven olmaz. Ama yaşayan Allah'a güvensinler. O bize bütün şeyleri bola gani veriyor. Onlarla şen olalım diye. Ve sonra diyor, iyilik yapsınlar. İyi işlerden yana zengin olsunlar. Açık elen versinler, paylaşmaya hazır olsunlar. Bu konuşuyor imanlılar için. İmanlı zenginler için. Azıcık fazla paran varmış, şaşıyorsun, ne arıyorsun değil mi? Aklına gelmiyor bunu dağıtasın karşılıksız, muhtaç olanlara. Aklımıza gelmiyor. Para benim, ben kazandım. Ama Timoteus diyor ki, hayır, iyi işlerden yana zengin ol. Ama biz imanla kurtuluyoruz. Tamam, anladık. Kurtuldun da ne yapıyorsun? Ve gene Titus 2:14. O bizi her türlü haksızlıktan kurtarsın diye kendini bizim için teslim etti. Kendine öz malı olarak bir halk temizledi. Onlar da iyi işler yapmaya hevesli olan kişilerdir. Bak, kurtuluş ve iyi işler yapmak iç içidir. Ayrım yok, kontrast yok. Kurtulduk, iyi işler için kurtulduk. Görüyor musunuz? Yani bunlar demek karşılıksız vermek, hesapsız. Veriyorsun ve geri istemiyorsun. Efesler 2:10. Çünkü biz kendimiz Allah'ın işiyiz. İyi işler için Mesih İsa'da yaratıldık. Ve gene kurtuluş ve iyi işler bağlanıyor burada. Allah o iyi işleri önceden hazırladı. Hep onlarla uğraşalım diye. Bak sanki Allah bizim iyi işlerimizi önceden hazırladı. Fırsat veriyor. Her zaman para için konuşmuyor. Çok başka iyi işler de var. Sen gidip bir kişiye kuraj verdin mi tezlerde? Sen gidip yani iyi bir söz yaptın mı? Yardım ettin mi? Onların kızanlarına 2 saat baktın mı hiç? İşte bunlar iyi işler. 1. Timoteus 2:9-10. Bu da kadınlara konuşuyor. Bakın ne diyor. Aynı onun gibi kadınlar uygun rubalarla süslensinler. Uygun rubalarla süslensinler. Hani saygınlıkla ve gösteriş olmadan. Ben bunu söylemiyorum. Direkt o İncil'den mahalleye. Dil örülmüş saçlar, altınlar, inciler ya da pahalı rubalarla. Ama ben Allah'tan korkuyorum diyen kadınlara nasıl layıksa öyle süslensinler demek iyi işlerle. Bak, bir imanlı kız kardeşinin süsleri nedir? Sayıyor, altın değil, saçlar değil, moda değil. Yani gösterişli rubalar değil ama nedir? İyi işlerle süsleniyorsun. E kim görecek bu iyi işleri ya? Değil mi? İsa yasak ediyor. iyi iş yaptık mı lazım bunu yaymayalım. O zaman kimse beni görmeyecek. İşte görüyor musunuz? Ama seni gören biri var. Ve onun görüşü önemli. Değil mi? O yüzden sen bakma el alem bana eyvallah yapsın. Ama gerçekten Allah görsün bunu. İbrahimler 10:24. Biz gene bakalım birbirimize sevgi ve iyi işler için iştah verelim. İmanlılar birbirlerine iştah versinler. Ne için? İyi işler için. Ve İsa diyor ki bunlar bizim aydınlığımız. El alem bunu görecek. Mahalle bunu fark edecek. Görecek bizim iyi işlerimiz ve o zaman Allah'ı övsünler. Evet, bizi övmesinler. Gökteki babanızı övecekler, şanlayacaklar diyor. Ama bu nasıl oluyor? Türkiye'de bazen bunu gördük. Lidya çalıştığı hastanede karşılıksız, parasız yani günde 8 saat. Ben de birçok kişilere yardım ettim ve kişi iyi çok sevap kazandınız. Bunu yapıyorsunuz değil mi? Cennete gitmek için değil mi? Bunu yapıyorsunuz Allah sizi kurtarsın diye. Hayır diyorum öyle değil. Biz zaten kurtulduk. Nasıl? Herkes saçma. Ne oldu? Ben konuşmadım mı? Benim iyi işlerim yanlış anlaşılıyor. Mutlaka sen de ağzını açacaksın. Dil ya biri ya öbürü. Hiç mi iyi işler mi yoksa müjdelemek mi? Hayır, ikisi lazım. Çünkü müjdelemedin mi senin iyi işlerin doğru anlaşılmıyor. Ve işte gökteki babanız diyor şanlanmıyor. Hayır, Allah'ın şanlanması için ben önce iyi işler yapıyorum ama sonra kişi gerçekten lazım duysun müjdeyi. Evet, şimdi gördük bu son olarak bu iki sembolda ne kadar büyük bir kuraj verici sözler var. Dünyanın tuzu sizsiniz, dünyanın aydınlığı sizsiniz, tamam mı? Ama biraz daha düşünürsek bu iki sembolda aynı zamanda karışmak düşüncesi var. Karışmak, ne demek istiyorum? Tuz isterse başkalarına tat vermeye, o zaman lazım tuzluktan çıksın, çorbaya atılsın. Ve çorba atıldıktan sonra ne oluyor? Bir bakıyorsun, ah dün erimiş, yok olmuş. Tuz kendini kaybetmiş. Ama ancak böyle tat veriyor. Değil mi? Kristal halinde kalırsa tat veremez. Bu lazım çözülsün. Yok olsun. Evet. Aynı biçimde imanlılar lazım imansızlarla karışsınlar. Karışmadan biz dünyaya tat veremiyoruz. Değil onları kopya etmek için. Biz karışmıyoruz imansızlarla. Bakalım onlar ne yapıyor ben de aynısını yapayım. Ama onlara bir tat verebilmek için. Tamam mı? O yüzden karışmak meselesi olsun. İşte bu da çok büyük bir şey var. Bizim içimizde var böyle bir mürüstlük, bir zayıflık sanki seviyoruz. İçimizi kapalı kalın. Ay ne güzel burası, bak ne güzel sıcak şimdi. Ne güzel lamba yakmışsın, ne güzel rahat duruyoruz toplantıda. İşte imanlı hayat burada. Ama gerçekten tuz olabilmek için karışmak gerek. Sen kabul ediyorsun, ben karışacağım, imansızlarla olan arasına gideceğim ve orada tuz ve ışık olacağım. Evet, İsa sonra diyecek, bütün dünyaya gidin. Matta 28'in bölümün sonunda. Şöyle bütün dünyaya gidin. Ya sonra ne? Öğrenciler yetiştirin. Öğrenciler yapın. Sanki kendimizden fotokopi çıkaralım. Değil biz imansızlara kopya edelim. Biz kendimizi kopya edelim. İsa demedi bekleyin toplantınıza gelsin de. Öyle bir şey yok. Siz gidin ve tuz gibi karışın. Işık gibi karışın karanlığa. Tuz işini görmek için lazım erisin. Dağılsın. Büsbütün yok olsun. Bu demek kendini unutuyorsun. Başkalarını düşünüyorsun. Bu demek yani gerçekten kendi egonu beslemiyorsun. Kendi canına bakmıyorsun. Rahatını bozuyorsun. Ancak böyle tuz ve ışık olabilirsin. Bunu anlayan 10 kişi ver bana. Bütün Bulgaristan'da Rabbi getirecek. 10 kişi bunu gerçekten anladıysa Bulgaristan'da bütün Bulgaristan imana gelecek. Evet tuz ve ışık olmak nedir? Aynı biçimde aydınlık lazım. Aydınlık da kalmasın. Güneş parlarken gerek yok fener açasın. Hani imanlı yanında fener cihazını açasın bunun faydası yok. İmansızların yanında yapıyor. Karanlıkta. Evet. İsa'nın Rab olduğunu anlayan kişilerin yanında sen el fener cihazına gerek yok. Aydınlık zaten var her yerde. Ama git karanlık yerlere, izbeleri, bodrum katlarına, kaybolmuş kişileri, karanlıkta oturanlara ve onlara aydınlık ol. Rab sizin olsun.